Ayrım 29, sayfa 274. Elphinstone'daki Silver Spur Hanı'nda tuttuğumuz iki odalı baraka, o ilk tasasız yolculuğumuzu yaptığımız günlerde Lolita'nın öylesine hoşuna giden koyu vernik vurulmuş cam kütüklerinden yapılmışmış meğer. Ah ne kadar değişmişti şimdi her şey. Trepi ya da trepleri kastediyor değilim. Aslına bakarsanız, doğrusu, aslına bakarsanız beyler, ışık kırıldıkça renkleri değişen arabalardaki bütün o ikiz dedektiflerin, izlendiğim konusundaki kişisel saplantının uzantıları olduğu, bütün bunların rastlantılar ve rastlantısal benzerliklerle açıklanabilecek, durmadan yinelenen görüntülerden öteye gitmediği de bal gibi ortadaydı işte. Beynimdeki kan kırmızısı, ibikli Fransız horozu mantıklı ol, mantıklı ol diye gıdaklıyor, sonra da Lolita için yanıp tutuşan gezginci satıcılar ya da peşimi kovalayan, beni alaya alıp yasayla aramdaki tuhaf ilişkilerden yararlanmaya kalkışan şaklaban haydutlarla haydut yardımcıları olduğu yolundaki düşüncemi silip atmaya girişiyordu. Şarkılar mırıldanarak korkumu geçiştirmeye çalıştığımı hatırlarım. Bursley'den gelen telefon için kafamdan açıklamalar bile uydurduğumu hatırlarım. Champion'daki çimenlikte midemi kasan ağrılardan nasıl kurtuldumsa, trepi de öyle silkip atabilirdim belki. Ama Lolita'nın yeni bir dönemin eşiğinde böylesine çıldırtıcı, böylesine rezilcesine ulaşılmaz bir aşkla dolu olduğunu bilmenin acısına katlanacaktım. Hele bir de bedenimin imbikleri onun yakında süperici olmaktan çıkacağını, bana ettiği işkenceleri son vereceğini söylüyorsa. Bütün bunlara ek olarak Elphinstone'da benim için özene bezene başka iğrenç bir dert hazırlanmakta değil miymiş? Son etapta durgun ve sessizdi o. Dağlık bölgede alınan, boz renkli özel dedektiflerle mekik dokuyan maskaraların soluklarıyla kirlenmeyen 100-120 kilometre. Eserekli artist kızın üstüne çıkıp ölümünü atladığı dağların içinden fırlayıp dikilen o tuhaf biçimli kayaya dönüp de bakmadı bile. Kent yerden 2100 metre yükseklikteki bir vadinin düz tabanı üzerinde yeni ya da yeni baştan kurulmuştu. Law'nun kısa zamanda sıkılacağını kuruyordum. Buradan çıkıp dosdoğru Kaliforniya'ya, Meksika sınırına, efsanevi körfezlere, kaktüs çöllerine, Fata Morganalara yol alacaktık. Hatırlarsınız, Jose Lizarrabengua, Carmen'ini alıp Birleşik Devletlere kaçırmayı planlamıştı. Dolores Hayes'le çeşitli Kaliforniyalı liseli kız şampiyonların göz kamaştırıcı biçimde yarışacağı bir Orta Amerika kızlar tenis turnuvası geçiriyordum aklımdan. Herkesin tatlı tatlı gülümsediği, iyi niyet turları pasaportla spor arasındaki bütün farkları ortadan kaldırır. Ülke dışında mutlu olacağımızı nereden çıkarıyordum peki? Çevre değişikliği, hesabı görülmüş ciğerlerle yüreklerin bel bağladığı geleneksel bir yanılgıdır. Motelin cerbezeli, kiremit rengi allıklı, mavi gözlü sahibesi Dul Mrs. Hayes, acaba İsviçreli olup olmadığımı sordu. Kız kardeşi İsviçreli bir kayak öğretmeniyle evlenmişmiş de. İsviçreliydim. Öte yandan kızım yarı yarı İrlandalıydı. Defteri imzaladım. Hayes bana anahtarı verdi. Göz kırparak gülümsedi. Sonra gözlerini kırpıştırmayı sürdürerek arabayı nereye park edeceğimi gösterdi. Lou arabadan çıktı. Şöyle bir ürperdi. Işıl ışıl gece oldukça serindi. Barakaya girer girmez küçük bir oyun masasının yanındaki iskemleye attı kendini. Yüzünü koluna gömdü. Kendini korkunç kötü hissettiğini söyledi. Numara yapıyor diye düşündüm. Kuşkusuz okşamalarımdan kaçmak için numara yapıyor, tutkudan her yerim kurumuş çatlamıştı. Onu okşamaya kalkıştığımda hiç alışık olmadığım kadar korkunç bir sesle inlemeye başladı. Lolita hasta, Lolita ölüyor. Teni alev alev yanıyordu. Ağızdan ateşini aldım, sonra Allah'tan bir kenara karalamış bulunduğum cetvele bakarak benim için hiçbir anlam taşımayan Fahrenheit derecelerini çocukluğumun o tanıdık santigratlarına çevirdim. 40.4 ateşi vardı. Bundan da bir anlam çıkıyordu en azından. İsterik küçük süperciklerinin isteklerinde her türlü dereceye çıkabileceklerini, isterlerse ölümcül dereceleri bile aşabileceklerini biliyordum. Bedeninin mücevherlerinden biri olan o güzelim küçük diline bakıp da alev alev yanmakta olduğunu görmeseydim, ona bir yudum baharlı sıcak şarapla iki aspirin verir, ateşini öpüşlerimle dindirirdim. Soydum onu. Soluğu kekremsiydi. Kumral gülünde kan tadı vardı. Tepeden tırnağa tir tir titriyordu. Omuriliğinin yukarısında sızlayan bir sertlikten yakınıyordu. Her Amerikalı ana baba gibi ben de hemen çocuk felcini geçirdim aklımdan. Bütün birleşme umutlarından vazgeçerek bir diz battaniyesine sardığım gibi arabaya taşıdım onu. İyi yürekli Mrs. Hayes bu arada yörenin doktoruna haber salmıştı. Burada hastalanması büyük şans dedi. Çünkü Blue sadece çevredeki en iyi doktor olmakla kalmıyormuş, Elphinstone Hastanesi de kısıtlı yatak sayısına karşın modernin de moderni bir hastaneymiş. Peşimden erkek mi erkek bir Azrail kovalar, gözlerim vadinin oradaki krallara yarışır bir gün batımıyla yarı yarıya köyleşmiş gibidir. Küçük ihtiyar bir kadın, portatif bir cadı önüme düşmüş yol gösterir, bilmiyorum. Belki de kızını katmıştı yanıma, hangisi ise bir daha hiç görmemek varmış kaderdi. Bilgisi kuşkusuz yaygın ününden çok daha aşağı olan Dr. Blue, bana söz konusu olanın mikrop kapmadan ileriye gitmediği konusunda güvence veriyordu. Yakınlarda grip geçirdiğini söyleyecek oldum. Kabaca fark etmez, fark etmez dedi. Bunun gibi 40 vaka vardı elinde. Hepsine de eskilerin deyimiyle illet deyip çıkıyordu işin içinden anlaşılan. Dilimi şöyle gelişigüzel şaklatıp 15 yaşındaki kızımın erkek arkadaşıyla uygunsuz bir çitten atlarken geçirdiği küçük kazadan söz etsem mi diye düşündüm. Ama sarhoş olduğumu bildiğimden bu bilgiyi sonraya saklamaya, gerekirse o zaman açıklamaya karar verdim. Suratı gülmeyen, kancık kılıklı sarışın sekretere kızımın yaşının neredeyse 16 olduğunu söyledim. Ben başka yere bakarken alıp götürmüşlerdi kızımı. Geceyi Allah'ın belası hastanelerin bir köşesinde üstü hoş geldiniz yazılı bir paspasın üzerinde geçirmeme izin vermeleri için boşuna yalvardım. Deliler gibi koşarak mimari şaheseri merdivenleri tırmandım. Hepimize zaman zaman olduğu üzere kendisini iyi hissetmediğini bildiğimi ama gene de ağzından bir şey kaçırmaması gerektiğini söylemek üzere sevgilimin nerede yattığını öğrenmeye çalıştım. Bir ara çakmak çakmak kara gözlü, aşırı gelişmiş kışlı, pek genç, pek küstah bir hemşireye oldukça kaba davrandım. Sonradan öğrendim, Bas köylülerindenmiş ailesi. Babası özel olarak Amerika'ya getirilmiş bir çoban, çoban köpeği eğiticisiymiş. Sonunda arabaya döndüm, karanlıkta bilmiyorum kaç saat öylece dertop oldum. Yeni kimsesizliğimden şaşkına dönmüş bir halde oturdum kaldım. Ağzım bir karış açık, kah çimenlik alanın ortasına kondurulmuş, kutu gibi alçak hastane binasına, kah yıldız seline, kah oğlu dağların çentikli, gümüş rengi sırtlarına bakıyordum. Ah, o dağlarda küçük Mary'nin babası, kimsesiz Joseph Lor, hayalinde Oloron'u, Lagor'u, Rolas'ı, kim bilir, görüyor, belki de küçük bir Havva kızını baştan çıkarıyordu. Böylesi güzel kokulu, serseri düşünceler olağan ötesinde, sıkıntılı zamanlarımda her zaman yardımıma yetişmiştir. Kana kana içmiş durmuştum gerçi. Ne var ki kafamı ancak gecenin sonsuzluğuyla iyice uyuşturduktan sonradır ki motele dönmeyi akıl etmiştim. Yaşlı kadın ortadan kaybolmuştu. Yolumu nasıl bulacağımı da bilmiyordum. Geniş, çakıl döşeli yollar şurada burada mahmur, baklava biçimli gölgelerle kesişip duruyorlardı. Üzerinde hayal meyal dar ağacına benzer bir karaltı seçtiğim yer, büyük olasılıkla bir okul bahçesiydi. Çöplüğü andıran başka bir yerin, kubbeli sessizliği içinde yükselen ise, yerel bir dini izleyenlerin solgun tapınağıydı. Sonunda otoyola çıktım. Oradan da adına değirmenci sineği denen milyonlarca sineğin neonla yazılmış yerimiz yoktur tabelasının çevresine üşüştüğü motele vardım. Kezzap gibi içe işleyip insanın çaresizliğiyle bıkkınlığını iyice elle tutulur kılmaktan başka işe yaramayan o zamansız sıcak duşlardan birini alıp da onun yatağına uzandığımda saat sabahın üçüydü. Kestane ve gül kokuyordu bu yatak. Bir de nane. Bir de kullanmasına daha yenilerde izin verdiğim o çok hafif, o çok özel Fransız parfümü. 2 yıl boyunca Lolita'mdan ilk kez ayrı düştüğüm gerçeğini bir türlü kabullenemediğimi anladım. Aynı anda onun hastalığının bir bakıma temel bir izleyin gelişimi sayılabileceği geldi aklıma. Bu hastalık da yolculuğumuz boyunca beni şaşırtıp ıstıraplar içinde kıvrandıran birbirine bağlı bir dizi izlenimin tadını, rengini taşıyordu. Gizli ajan mıdır, gizli aşık mıdır, afili delikanlı mıdır, hayal midir nedir? O adamın hastanenin çevresinde dört döndüğünü gözümün önüne getirebiliyordum. Doğduğum ülkede lavanta toplayanların deyimiyle gül parmaklı şafak ellerini anca ısıtmıştı ki kendimi yeniden o zindana girmeye çalışır, karnımda bir lokma kahvaltı, altımda bir tabure olmaksızın çaresizlik içinde yeşil kapıları yumruklarken buldum. Bunlar salı günü oluyordu. Ya çarşamba ya da perşembeydi. Uslu sevgilim serumun birine, serçe beli miydi, deniz fili gübresi miydi neydi bilmem, harika bir uyum gösterdi. Çok daha iyiydi artık. Doktor bir iki güne kalmaz ip bile atlar demişti. Ona yaptığım 8 ziyaretten sonuncusu zihnime iyice kazınmış gibidir. İş oraya gelinceye kadar mikrop bana da bulaşıp etkisini gösterdiğinden içim tümden oyulmuş gibiydi. Bu ziyareti dört gözle bekliyordum. Hiç kimse bilemez o çiçek demetini, o aşk yükünü, satın almak için 90 kilometrelik yol teptiğim o kitapları taşımanın ne mene bir yük olduğunu. Browning'in şiirleri, dansın tarihi, soytarılar ve kız palyaçolar, Rus balesi, dağlık bölge çiçekleri, tiyatrocular birliği antolojisi, bir de 15 yaşında yıldız kızlar tekrar yarışmasını kazanan Helen Wills'in yazdığı tenis. Sendeleye sendeleye kızımın gündeliği 13 dolarlık tek bir kişilik odasına doğru ilerlerken bana gizlemeye gerek duymadığı bir nefret besleyen canavar kılıklı genç gündüzcü hemşire Mary Lor işi bitmiş bir kahvaltı tepsisiyle odadan çıktı. Tepsiyi sert bir hareketle koridordaki bir iskemlenin üzerine bıraktı ve kıçı hoplayaraktan şimşek gibi gerisin geriye odaya daldı. Büyük olasılıkla zavallı küçük dolaresini uyarmak, yaşlı zorba babasının elinde kitaplar ve çiçek demetiyle krepsol tabanları üzerinde ayaklarının ucuna basa basa yaklaşmakta olduğunu bildirmekti amacı. O çiçek demeti ki daha gün doğmadan kendi eldivenli el cihazlarımla bir dağ geçidinden topladığım yabani çiçeklerle güzel yapraklardan derlenmişti. Kaderin ağını ördüğü hafta boyunca gözümü bile kırpmamıştım. Karmansitamı iyi besliyorlar mıydı? Şöyle bir göz attım tepsiye. Yumurta sarısı bulaşığı tabağın içinde buruşturulmuş bir zarf vardı. Bir kenarı yırtılmış olduğuna göre bir şey konmuştu içine. Ne var ki yeşil harflerle yazılmış Panderosa çiftliği yazısı ile yalancı bir arma dışında adres yoktu üzerinde. Bunun üzerine gene telaşla odadan çıkmakta olan Mary ile bir oyun oynamaya karar verdim. Hep şaşmışımdır. Şu koca gövdeli genç hemşireler nasıl da kıpır kıpırdırlar da gene de bir iş beceremezler. Buruşmuş katlarını açıp düzelterek yerine koyduğum zarfa dikti gözlerini. Baktı. El sürmeseniz iyi edersiniz dedi başıyla müdüriyeti göstererek. Parmaklarınız yanar. Böylesine karşılık vermeye yeltenmem bile. Bütün söylediğim ben fatura sanmıştım. Aşk mektubu değil oldu. Sonra gün ışığına boğulmuş odaya girerek Lolita'ya Bonjour mon petit dedim. Dolores dedi Merilor. Benimle birlikte içeriye girmişti. Beni geçti, beni deldi geçti hatta şişko orospu gözlerini kırpıştırarak beyaz flanel battaniyeyi çabuk çabuk katlamaya koyuldu. Hala göz kırpıyordu. Dolores, babacığın sana benim erkek arkadaşımdan mektuplar geldiğini sanıyor. Mektuplar bana göğsündeki yıldızlı haça dokunup küstahça istafro çıkardı. Geliyor oysa. Hem benim babam da seninki kadar güzel becerir. Parlo Fransa'yı. Çıktı odadan. Pembeli pas renkli, dudakları yeni boyanmış, saçları pek de güzel fırçalanmış, çıplak kolları tertemiz, yorganın üzerine uzatılmış Dolores oracıkta yatıyor. Masum bakışlarla ya bana ya da boşluğa bakıyordu. Yatağın yanındaki komodinin üzerinde, kağıt peçeteyle kurşun kalemin yanı başında, topaz taşlı yüzüğü güneş ışığında alev alev yanıyordu. Bu ne korkunç cenaze çiçekleri böyle dedi. Gene de teşekkürler. Şu Fransızcayı keser misin zahmet olmazsa? Herkesin sinirine gidiyor. Gene her zamanki gibi koşuşturarak içeriye daldı genç, dolgun şıllık. Leş gibi sidik ve sarımsak kokuyordu hastası. Elindeki çöl gazetesini büyük bir istekle kaptı. Benim getirdiğim o anlı şanlı resimli ciltlere dönüp de bakmadı bile. Kız kardeşim en, dedi Mary. Verdiği bilgiyi aklına estikçe zenginleştiriyordu. Ponderoso çiftliğinde çalışır da. Zavallı mavi sakal. Ah o acımasız biraderler. Esse cute masepulos ma Carmen. Beni artık sevmiyor musun Carmen'i? Hiç sevmemişti ki. O anda aşkımın her zamanki kadar boşuna olduğunu anladım. Bu iki kızın benim umarsız aşkıma karşı artık baskıda mı olur, Zemheristan'da mı, dolaplar çeviren iki işbirlikçi olduğunu da anlamıştım. Daha da ileriye gidip Doğu'nun iki taraflı oynadığını söyleyeceğim. Çünkü eğer yanılmıyorsam gözyaşlı Meri'yi bir kenara çekmiş, benim gibi acımasız, melankolik biriyle yaşamaktansa gülüp söylemeyi seven amcasıyla oturmak istediğini söylemiş olacaktı. Hiçbir zaman kimliğini saptayamadığım başka bir hemşire daha, hastane asansörüne sedyelerle tabutlar sokup çıkaran köyün delisi, bekleme odasında duran kafesteki sersem muhabbet kuşlar hepsi içindeydiler bu oyunun, bu iğrenç düzenin. Mary, güldürlerdeki babalara benzettiği Profesör Humbert Holding'in, Dolores ile yedek babası durumundaki Nur Topu Romeo'sunun, evet yalan mı, bütün o aşk sıvılarına karşın oldukça da yağlıydım, Rom, arasındaki aşka engel olduğunu sanıyordu herhalde. Boğazım yanıyordu. Ayağa kalktım, yutkunarak pencereye, pencereden dağlara, gülümseyen, düzenbaz gökyüzünde asılı duran o romantik şişe mantarlarına baktım. Carmen'im benim dedim. Bazen böyle çağırırdım onu. Sen ayağa kalkar kalkmaz bu cılık yara görünüşlü kentten ayrılacağız. Ha aklıma gelmişken bütün elbiselerimi istiyorum dedi minik çingenem. Dizlerini göğsüne çekip sayfayı çevirerek. Çünkü aslında istersen diye sürdürdüm konuşmayı. Burada kalmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir yerde kalmanın hiçbir anlamı yok dedi Lo. Kreton kaplı bir iskemleye çöktüm. Cici botanik kitabını açarak odanın ateşler içinde bir şeyler sayıklayan sessizliğinde sevdiğim çiçekleri saptamaya çalıştım. İmkansızdı. O anda koridorda bir yerde ezgili bir çıngarak sesi duyuldu. O göstermelik hastanede bir düzineden çok hasta olduğunu, o daha önceden zevkten 4 keçe olarak 3-4 tanesinin kafadan çatlak olduğunu söylemişti. Sanmıyorum. Hastane görevlilerinin boş vakti de gereğinden çoktu. Gene göstermelik nedenlerle kuralları sıkı sıkıya uyuluyordu. Benim hep uygunsuz saatlerde damladığım da bir gerçekti tabii. Gözlerinde hülyalı, kötücül bir bakış yoktu desem yalan olur. Bizim Göksel Meri, dünyaya bir dahaki gelişinde cesedi kükreyen deri şelalesinin üstünde süzülüp duran maviler içinde yeren bir Meryem olacaktı korkarım. Kolumdan çekiştirip çıkarmaya kalkıştı. Döndüm eline baktım el indi. Dışarı çıkarken ama kendi isteğimle çıkarken Dolores yarın sabah kendisine şey getirmemi istedi. Neyse getirmemi istediği ufak tefeğin nerede olduğunu hatırlamıyordu. Gri renkli yeni bavulla annemin bavulunu getir yarın diye bağırdım. Gözden kaybolmuştu bile. Kapı kapanmak üzere kapanıyor kapandı. Ama ertesi sabah kendisinin ancak 1-2 dakikalığına kullandığı o motor odası yatağına uzanmış tir tir titriyor, kafayı çekiyor, geberiyordum. Dönüp durup da fokur fokur fokur diyen bu koşullarda en akıllıcası bavulları doldurup sevgilisi olan Gürbüz iyi kalpli kamyon şoförünün elini sıkıştırıp hastaneye yollamaktı. Lo'nun hazinelerini Mary'ye gösterişe geldi gözümün önüne. Kuşkusuz hafif bir cinnet geçiriyordum. Ertesi gün kunt bir hacimden çok bir titreşimdim hala. Çünkü banyo penceresinden bitişikteki çarlığa baktığımda gördüğüm Donnie'nin destek çubuğuna dayalı genç, güzel bisikletiydi. O nazlı ön tekerlek her zamanki gibi öte yana düşmüştü. Selesine ise bir serçe tünemişti. Ama hayır, ev sahibimizin bisikletiydi bu. Biraz gülümseyip, boşuna hayallerime esef edercesine kafamı sallayarak sendeleye sendeleye yatağa döndüm. Bir Aziz kadar kıpırtısız uzandım kaldım. Ey Aziz, bak da inan, Esmer Dolores. Yatıp da güneşli bir çimenliğe, sançıkasıyla öyküler okurken bir sinema dergisinde. Dolores nereye gitse peşinden sayısız sinema dergisi toplamaz mıydım? Havai fişeklere bakılırsa oldukça önemli bir ulusal bayram kutlanıyordu kentte. Ne havai fişeği canım, durmadan patlayan bombalardı bunlar. Saat öğleden sonra 1.55'te barakanın yarı açık kapısına yaklaşan bir ıslık sesi duydum. Sonra bir tak tak. Azman Frank'tı gelen. Biraz öne eğilerek kapının pervazına yapışmış, açık kapıyla çerçevelenmiş bir halde duruyordu. Nasılsınız? Hemşire Lord telefondaydı. Daha iyice miydim? Bugün gelecek miydim? 20 adım öteden bakıldığında her yanından sağlık fışkıran bir azmandı Frank. Şimdi olduğu gibi 5 adım öteden baktığınızda ise çeşitli yara berelerden oluşan turp gibi bir yamalı bohça görüyordunuz. Yaban ellerde bir yerde bir duvara çarpıp içinden geçmişti. Ama gene de adı sanı belli olmayan bir yığın yara beresine karşın koskoca bir kamyonun yanı sıra balık tutmak, avlanmak, içki içmek, yol üstünde rastladığı hanımlarla iş tutmakla da başa çıkıyordu. O gün ya çok önemli bir bayram olduğu için ya da sadece hasta bir adamı oyalamak istediği için genellikle sol eline kapı pervazını tuttuğu eli geçirdiği eldivenini çıkarmıştı. Büyülenmiş gibi bakan Bezgin Bay sadece bu elin 4. ve 5. parmaklarının eksik olduğunu görmekle kalmamış, bu sakat elin üzerine dövme ile pek sevimli, yeme uçları zencefil rengi, edep yeri ise çivit mavisi bir çıplak kız resmi işlendiğini de görmüştü. İşaret parmağıyla orta parmak kızın bacaklarının yerini tutuyordu. Çiçeklerle taçlanmış başı ise bileğine geliyordu. Ah ne de tatlıydı. Sinsi bir peri kızı gibi öylece pervaza dayanıvermiş. Mary Laura bütün günü yatakta geçireceğimi, ancak Polinezyalı kızlar kadar neşeli olursam belki yarın kızımla görüşebileceğimi bildirmesini söyledim. Bakışlarımın yönünü fark etmiş, dövme kızın sağ kalçasını şöyle bir aşiftece oynatıvermişti. Sen emret diye şakıdı Azman Frank. Pervaza bir şaplak indirdi, ıslık çala çala aldı götürdü mesajımı. Kafa çekmeye devam ettim. Sabaha ateşim düşmüştü ama hala bir tosbağa kadar halsizdim. Yine de mısır püskülü sarışı pijamalarımın üzerine mor ve pijamdırımı geçirerek müdüriyetteki telefona yollandım. Her şey yolunda gidiyordu. Şen bir ses, evet dedi, her şey yolunda. Kızım bir gün önce ayrılmış hastaneden. Saat 2 sularında amcası Bay Gustav yanında kokar cinsi bir köpek yavrusu olduğu halde gelmiş. Herkesi gülücükler dağıtmış, kocaman kara bir kedi lak arabası varmış. Dolly'nin hastane masraflarını peşin ödemiş. Bana da merak etmememi söylemelerini bildirmiş. Üşütmeyeymişim kendimi. Kararlaştırdığımız üzere büyük babanın çiftliğine doğru yola çıkmışlarmış. Elphinstone pek şirin küçük bir kentti. Umarım hala da öyledir. Yeşil yün yumaklarına benzeyen düzenli aralıklı ağaçları vadi tabanına serpiştirilmiş kırmızı damlı evleriyle hepimizin bildiği küçük maketler gibi düzenlenmişti. Sanırım daha önceden de sözünü etmiştim. Örnek bir okulu, örnek bir tapınağı, baklava biçimli pek ferah yeşillik alanları vardı. Garip şey, bunların bazıları üzerinde erken Temmuz sabahının sisi içinde katırlarla birlikte tek boynuzlu atların otladığı alışılmışa pek benzemeyen çayırlık alanlardı. Çok matrak, altındaki çakılları inildeterek aldığım keskin bir virajda orada park edilmiş duran bir arabayı çizdim geçtim. Kendi kendime teleolojik bir açıklama yaparak, elini kolunu sallayarak işaretler yapan arabanın sahibine yönelik telepatik bir açıklama da olmuştu bu inşallah. Daha sonra geriye döneceğimi bildirdim. Bird sesini yazın. New Bird. İçtiğim içki kalbimi capcanlı tutuyordu. Ama beynim bir labirentti sanki. Düşlerde sıkça rastlanan çeşitli kayma ve kopmalardan sonra kendimi bekleme odasında doktoru dövmeye çalışır, iskemlelerin altındaki insanlara kükrer ve kendisi için en hayırlısı olduğu üzere o an hastanede bulunmayan Mary'e seslenir buldum. Röpteşamdırıma yapışan kaba eller cebimin birini çekip çart diye yırttı. Nasıl oldu bilmiyorum. Doktor Blue sandığım kel, esmer kafalı bir hastanın üzerine binmiştim. Herif kalktı, duruma uygun düşmeyen bir aksanla, ''Sorabilir miyim, sinir hastası olan kim acaba?'' diye sordu. Sonra avurtları çökük, somurtkan bir hemşire bana 7 güzel, güpgüzel kitapla dikkatle katlanmış bir diz örtüsü uzattı ve bir alındı kağıdı istedi. Ansızın çöken sessizlikte koridordaki polisin farkına vardım. Şoför arkadaş ona parmağıyla beni işaret ediyordu. Kuzu kuzu o pek anlamlı alındı kağıdını imzaladım. Lolita'mı o görlülerin eline teslim ettim. Peki başka ne yapabilirdim ki? Kafamda açık seçik belirlen tek düşünce şuydu. En önemlisi şu anda özgürlüğünü kurtarmandır. Tek bir yanlış adım atsam, oracıkta suçluluk dolu bir ömrün hesabını vermek zorunda kalabilirdim. İşte bu düşünceyle derin bir uykudan uyanırmış gibi yaptım. Şoför arkadaşıma uygun bulduğu parayı ödedim. O sırada elimi ovuşturmakla olan Doktor Bulu'ya gözyaşları içinde arada sırada teklese de asla hastalıklı olmayan şu kalbimin acısını içkiyle dindirdiğimden söz ettim. Hastane görevlilerinden özür dilemek üzere öyle bir reverans yaptım ki az kaldı tepe taklak yere devriliyordum. Humbert çetesinin öbür üyeleriyle pek iyi geçinemem de diye ekledim. Kendi kendime ise hala silahım olduğunu, hala özgür bir adam olduğumu fısıldıyordum. Kaçağın peşine düşme, kendi biraderimi mahvetme özgürlüğüm vardı. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Silver Spur. S-I-L-V-E-R S-P-U-R Jose Zizal Rabengoa. J-O-S-E L-I-Z-Z-A-R-R-A-B-E-N-G-O-A Mrs. Hayes. M-R-S nokta H-A-Y-S Bask. B-A-S-Q-U-E Josep Lor. J-O-S-E-P-E L-O-R-E Lagor. L-A-G-O-R-E Carmen Sita. C-A-R-M-E-N-C-I-T-A N A-N-N Mary. M-A-R-Y Romeo. R-O-M-E-O Frank. F-R-A-N-K Cadillac. C A D D Y L A K Neighbor N E W B I R D Doktor Blue D R nokta B L U E Ayrım sonu sayfa 284.